Ayrım 15-34. Bekçi muhtarlık odasının önünde bekleyen köylülerin başına dikilmiş, bir yandan onları bakışlarının içinde tutmaya çalışıyor, bir yandan da kimseye sezdirmeden değirmene uzanan yola bakıyordu arada bir. Artık her gün bayrak direğinin çevresine toplanan bu insanların tam olarak neyi amaçladıklarını anlayabilmiş değildi. Aksakallı yaşlıların burun buruna verip alçak sesle konuşmalarına bakılırsa köy meydanındaki koku yüzünden orada gibiydiler. Belki de onun kaynağını merak ediyorlardı günlerdir. Öğrenebilmek için de işlerini güçlerini bırakarak o garip kokunun ortasına gelip oturuyorlardı. Bir yandan da bekçi onların birbirlerinden habersiz hep birlikte muhtarı beklediklerini düşünüyordu. Dönse dönse ancak bu durumda dönecekti sanki muhtar. Kağnılardan dökülen buğday saplarıyla altuni bir renge bürünen değirmen yolundan atını süre süre çıkıp gelecekti. Bu kadar geciktiğine göre terkisinde güvercin de olacaktı tabii. Upuzun saçları sarsıldıkça belini dövecekti. "O da ne?" diye haykırdı bekçi. Köylüler onun sesini duyar duymaz hep birlikte ayağa fırladılar. Ellerini gözlerine siper ederek değirmene doğru baktılar. Uzakta altuni parıltıların sonunda eciş bücüş bir karaltı vardı. Karaltı suda kayarcasına yer değiştirdi sonra. Güneşin altında titreşe titreşe dereye indi. Çıktığında irileşmişti. Yavaşlığına bakılırsa yorgundu üstelik. Arada bir sendeliyordu. "Kim acaba?" dedi Nuri. "Yürüyüşünden tanınmıyor," diye mırıldandı bekçi. "Sırtında yükü var." "Reşit olabilir mi?" dedi biri. "Yok," dedi bir başkası. "Az önce döndük köye." Bekçi öfkelenmişti. "Susun lan!" diye bağırdı. Sustular. Köy meydanındaki o garip kokunun boyutlarını aşan derin mi derin bir sessizliğin içinden öylece bakıyorlardı. İrileşen karaltı artık epeyce yaklaşmıştı. Her adımda uçacakmış ya da dalı kolu gitgide çoğalıyormuş gibi karmaşık bir görünüme bürünüyordu. Derken altuni parıltılardan sıyrılarak yavaş yavaş cennetin holuna benzedi. Sırtında kocaman bir çuval vardı sanki. Ikına sıkına güçlükle yürüyordu. "Bu deli dağlarda ne kadar yılan varsa toplayıp geliyor herhalde," diye homurdandı Nuri. Kalabalık bu sözlerden sonra biraz gevşemişti. Hatta kimileri elini gözlerinin üstünden indirip oturmaya niyetleniyordu ki bekçi ansızın kaputunu savurta savurta koşmaya başladı. Neler olup bittiği anlaşılamadı önce. Oturmaya niyetlenenler alelacele kalkarken birkaç kişi bekçinin peşinden koştu. Cennetin oğlu kendisine doğru gelenleri görünce durmuştu. Pis pis sırıttı ona. "Güvercini buldum," diye bağırdı. "Buldum güvercini." Bekçi birdenbire durup mavzerini doğrulttu hemen. "Seni köpek seni," dedi dişlerinin arasından. Cennetin oğlu şaşırmış, destek ararcasına bekçinin arkasında duran köylülere bakıyordu. Sonra sırtındaki kızı yavaşça bıraktığı yere birkaç adım uzaklaşıp çevresine telaşla göz gezdirdi. "Kaçma," diye bağırdı bekçi. "Kaçarsan vururum." Kaçmadı cennetin oğlu. Yüzünde gitgide korkunun rengini alan kekre bir gülümseyişle bekledi. Elleri o anda nereden getirildiği anlaşılamayan boklu bir urganla birbirine sımsıkı bağlanıp yüzüne avuç avuç tükürülürken hiç konuşmadı. Bekçi urganın öteki ucunu bileğine dolamış kalabalığın önü sıra asılıyordu. Kim zaman yıkılıyordu cennetin oğlu, kimi de dizlerinin üstünde ilerlemeye çalışırken toz duman içinde savrulup giden asker kaputuna gözlerini dikip tuhaf tuhaf gülümsüyordu. Olup bitenlerle uzaktan uzağa alay ediyordu sanki. Yüzünü yırtıp geçen taşlara, kulaklarının içine dolan tozlara ve iki yanından akıp geçen ayaklara aldırdığı yoktu. Gene de bir ara başını yerden kaldırıp güvercini aradı gözleriyle. Geride köylülerden birinin sırtındaydı. Boşlukta iğde dalı gibi sallanan incecik kolları arada bir gözden kaybolup yeniden görünüyordu. Köy meydanına girdiklerinde bekçi, urganın ucunu muhtarlık odasına doğru çekti. Kalabalık büyümüştü birden. Avlu duvarlarından başını uzatıp bakan kadınlar, dam başlarındaki köylüler, ahırdakiler, harmandakiler ve çocuklar, ardından da köpekler muhtarlık odasının önüne toplanmıştı. Kadınlar çocukları ite kaka öne geçtiler, sonra yere bırakılan güvercinin çevresini sardılar. Biri belinden peştemalını çözüp onun çıplak omuzlarına, biri alnındaki çatkıyı saçlarını örttü hemen. Biri de eteğinin uçlarını düzeltip yer yer kuru kan lekeleriyle dolu küçücük ayaklarını avuçlarının içine aldı. Yüreklerinde ne denli şefkat varsa bir anda hepsini sunmaya çalışıyorlardı ama güvercinden bir tepki gelmiyordu. Kendisine uzanan ellerin sıcaklığını, kulağının dibinde dolaşan sözcüklerin yumuşaklığını, yüzünde toplanan bakışların kederini hiç görmüyordu sanki. Ürkütülmüş bir kirpi gibi top top olmuştu. Reşit karısıyla birlikte koşup geldiğinde, bekçi urganın ucunu bayrak direğine bağlamış, ne yapacağını kestiremeden Cennet'in oğluna bakıyordu. Reşit dövüne dövüne ağlayarak köy meydanını birbirine katan karısını tutmaktan kızını göremedi önce. Yuvarlanıp giden şapkasını başına gelişi güzel kondurmuş, kadınların uğultusuna doğru sürükleniyordu. Derken kadınlar elinden aldı karısını. Kollarına girip yavaş yavaş güvercinin yanına götürdüler. Ana kız kocaman bir ağıt çemberinin ortasında birbirine sarıldı, sonra uzun süre öylece hareketsiz kalıp gözyaşı döktüler. Ana bir ara kızına başından neler geçtiğini sordu ama güvercin ağzını açıp tek söz etmedi. Ağlamayı da kesti hatta. Onca feryadın, onca figanın ve hıçkırığın arasında derin bir sessizliğe gömüldü. Cennet'in oğluysa bayrak direğinin dibinde ağulanmış köpek gibi mızıklanıyordu bu sırada. Olup bitenleri anlayamıyordu bir türlü. Zaten baştan beri anlayamamıştı. Gene de birileri anlar diye güvercini nereden bulduğunu peltek bir dille anlatmaya çalışıyordu. Oysa kimse işitmiyordu onu. Herkes yanından geçiyor, çevresinden dolaşıyor, karşısında duruyor ama bir kere bile olsun dönüp yüzüne bakmıyordu. Artık her gün sokaklarda gösteri yaptığı çocuklar da uzaktı ona. Giderek azalan ilgileriyle kalabalığın arkasında kalmışlardı. Belki de az sonra her şeyi büyüklere bırakıp kendi dünyalarına çekip gideceklerdi. Derken Rıza koştu geldi. Nerede kaldıysa, kalabalık onun ana son kokulu sesini işitir işitmez endişeyle dalgalandı. Bekçi ne olur ne olmaz gelip ümüğüne çöker korkusuyla Cennet'in oğluna biraz daha yaklaşmıştı. Ama Rıza önce güvercine koştu, homurdana homurdana çocukları geçip kadınların arasına dalmış, balon gibi şişen gözlerini nereye çevireceğini bilemeden telaşla ilerliyordu. Güvercinin önünde diz çöktü sonra. Onu kimin kaçırdığını sordu, nereye kaçırdığını, neler yaptığını. Ama kız gene konuşmadı, gözlerini toprağa dikmiş, soluk bile alıp vermeden öylece oturuyordu. Rıza da oturdu bir süre, sonra bir süre daha oturdu aynı şeyleri bakışlarıyla sorarak. Belki bir süre daha oturacaktı. Ama artık dayanamadı. Güvercinin sessizliğini ikiye bölen bir hızla tabancasını çekip ayağa kalktı. Köy meydanı uğuldadı bir an. Kalabalık olduğu yerde korkuyla fokur fokur kaynadı. Kadınlar güvercinin üstüne atılmıştı hemen. Onu aralarına alıp inanılmaz bir beceriyle gözden silmişlerdi. Oysa Rıza, kendisini durdurmaya çalışan birkaç yaşlının elinden sıyrılmış, kalabalıktan yükselen yakarışlara aldırmadan bayrak direğine doğru yürüyordu. "Gelme!" diye bağırdı bekçi. "Bir adım daha atarsan vururum." Rıza durmuştu. Gözlerini bekçinin gözlerine dikip üst üste yutkundu. "Ver şu deyusu bana," dedi öfkeden titreyen sesiyle. "Onun kanını içmek farz oldu." Bekçi hiç istifini bozmadı. Aslında Ramazan'ı bunca yıldır besleyip büyüten Rıza'yı vurabileceğinden pek emin değildi. Zaten mazeri doğrultur doğrultmaz elleri titremeye başlamıştı. "Git başımdan," dedi yumuşak bir sesle. "Muhtar dönene kadar Cennet'in oğlu benden sorulur. Kimseye vermem." Rıza gitmedi tabii. Çevresine toplanan aksakallı yaşlıların söylediklerine kulak asmadan orada elinde tabanca bir inat keçisi gibi bekledi. Güvercinle Rıza arasında bölünen Reşit ne yapacağını şaşırmış, ortalığı yatıştırmak için midir nedir kendi kendine bir şeyler mırıldanarak kimi zaman bekçiye doğru yaklaşıyor, kimi de alelacele koşup yaşlıların arasına karışıyordu. Sonunda imam ikna etti Rıza'yı. Elindeki tabancayı beline sokturdu. Gene de Rıza koluna girenlerin ortasında dünyanın bütün içkilerini içip tüketmiş gibi sürüklenip giderken ikide bir havaya zıplayarak önünde sonunda cennetin oğlunu kurşun yağmuruna tutacağını söyledi. Bekçi onun savurduğu tehditlere karşılık vermedi nedense. Hatta ettiği küfürlerle yeminleri de duymazlıktan gelip yalnızca baktı arkasından. O lastik top gibi zıplaya zıplaya gözden silinene dek baktı. Dağılın dedi sonra kalabalığa. Hadi herkes evine. Önce kadınlar düştü yola. Güvercini aralarına alıp kırılacak bir eşya gibi kollaya kollaya uğultuyla yürüdüler. Ardından erkekler de sökün etti. Üçer beşer kişilik gruplar halinde köy meydanını geçip kısa sürede uzak birer karaltıya dönüştüler. İmam kimsenin namaza gelmeyeceğini bile bile tahta minareye çıkıp akşam ezanını okumaya başladığında muhtarlık odasının önü boşalmıştı. Sen niye bekliyorsun dedi bekçi. Reşit omuzlarını çekti, yarım adımlarla dikildiği yerde bir sağa bir sola gidip geliyordu. Bekçi kadar tedirgindi aslında, bekçi kadar çaresizdi ve söze nereden başlayacağını bilemeden arada bir göz ucuyla bayrak direğinin dibine bakıyordu. Bekçi bir süre Rıza gibi öfkelenip cennetin oğluna saldıracak mı diye bekledi onu. Sonra anladı ki böyle bir niyeti yok. Gidip eşeğe oturdu. Ne olacak şimdi? Dedi yavaşça. Bilsem diyerek omuzlarını çekti Reşit. Ah bir bilsem. Bekçi sigara yakmıştı. Karanlıkta yüzü parlayıp söndü bir an. Gözlerinin ışıltısı kaldı geride. Oralarda bir yerde bir çift kayıp yıldız kırıntısı gibi uzun süre titreştiler. Sonra Reşit yaklaştı onlara. Yere çöküp sırtını duvara dayadı. Hiç konuşmadan saatlerce oturdular daha sonra çaresizlik içinde. Köy meydanındaki çınarın hışırtısını dinlediler. Gel bunları evlendirelim diye fısıldadı bekçi. Yediği haltı paklasın Ergile ne dersin? Bilmem ki dedi Reşit. Bekçi olmaz diye kestirip atmadığına sevinmişti onun. Bilmem ki'den aldığı umut ışığıyla yerinden kalkarak cennetin oğluna yaklaştı. Sen ne dersin? Cennetin oğlu başını kaldırmış boş boş bakıyordu. Neden evlenecekmişim dedi birden. Onu ben kaçırmadım ki. Sus lan Ergile diye bağırdı bekçi. Yalan söyleme. ''Kaçırmadım'' dedi cennetin oğlu. ''Yılanımın teyzesini arıyordum ben dağlarda. Baktım ki güvercin bir ardıç kümesinin içinde ağlıyor. Aldım getirdim.'' ''Doğru söyle yoksa teteye basarım.'' ''Doğru söylüyorum ben. Orada ardıç kümesinin içindeydi işte. Hıçkırıyordu. Gözlerinden iri iri yaşlar akıyordu ardıçların karanlığına. Sırtlayıp getirmese miydim yani? Kalsa mıydı dağlarda?'' Şaşırmıştı bekçi. Farkında olmadan yüzünü değirmene uzanan yola çevirdi ama muhtar atıyla çıkıp geliyor mu diye düşünmedi. Hatta bakmadı bile. Zaten baksa da zifiri karanlıktan başka bir şey göremeyecekti. Yine de Reşit'i gönderdikten sonra eşeğe yeniden oturduğunda muhtarı düşündü. Onun kapıyı kilitleyip anahtarı yanında götürmesine giderek öfkelenmeye başlamıştı. Götürmemiş olsaydı muhtarlık odasını açıp cennetin oğlunu oraya tıkardı şimdi. Anahtarı da cebine koyup Rıza'dan çekinmeden rahat rahat evine gider, gece boyunca soğukta böyle it gibi titremezdi. Keşke dönmüş olsaydın diye mırıldandı bir ara. Gözlerini hafifçe kapamış, arkasındaki kapının arkasını düşlüyordu. Muhtar çoktan dönmüştü sanki içerideydi. Elinde tel tel tüten sigarasıyla masaya kurulmuş, bekçiye cennetin oğluna diş bileyen Rıza'dan nasıl kurtulabileceklerini anlatıyordu. Hepi topu bir avuç yerde yaşıyoruz diyordu umutsuzluktan harf harf dökülen bir sesle. Bu durumda Rıza'nın gözünden cennetin oğlunu kaçırabilmek epeyce güç. Gene de yeni bir felaket doğmadan bu konuda bir şeyler yapmalı. Bekçi masaya dirseğinin tekini dayamış, muhtarın gözlerine bakıyordu. Belki Rıza'yı da kapatmalı bir yere diyordu. Muhtar Cennet'in oğlunun hala dışarıda bayrak direğinin dibinde olduğunu unutarak. Bekçi onun bu unutkanlığını ilçeden yeni dönmüş olmasına yoruyordu. Ola ki yorgundu muhtar, günlerce at sürmesinin sarsıntısı vardı hala sesinde. Gözlerinde dağları vardı uzakların, ovaları, yaylaları ve yeşil bir karanlığın dibinde yüzen vadileri vardı. Gözlerini açtı bekçi. Muhtarın içeride oluşuna gereğinden fazla inandığını düşündü. Gene de tutmadı kendini, kulağını usulca yaklaştırıp kapıyı dinledi. Yaşlı bir körüyü andıran soluk alıp verişlerini duyuyordu işte. Muhtar oradaydı. Biraz daha sokuldu kapıya, kulağını iyice yapıştırarak gözlerini kapadı tekrar. Muhtar öfkelenmiş gibiydi içeride. Soluk alıp verişlerine yansıyan yüzü kapkara kesilmişti. Bağırmasa da bağırıyordu artık anlaşılmaz sözlerle. Ellerini arkasına kavuşturup o köşeden o köşeye yürümese de yürüyordu. Yokluğunda olup bitenler yüzünden bekçinin beceriksizliğine kızmıştı kuşkusuz. Köylüleri toplayarak dal gibi gencimizi yiyen o atı aramaya neden çıkmadın diye köpürüyordu söz gelimi. Neden köy meydanındaki kokunun kökünü araştırmadın diyordu sonra. Hadi bunlar boyunu aştı diyelim, en azından Cennet'in oğlunu neden zamanında hizaya sokmadın da bunca derdi saldın başıma. Hızla kalktı bekçi, muhtarlık odasından çıkmış gibi mavzeri koltuğuna kıstırıp bayrak direğinin dibine doğru yürüdü. Elimden çekeceğim var köpek diye bağırdı sesini biraz da içerideki muhtara duyurmak istercesine. Rıza'dan önce ben vuracağım seni. Cennet'in oğlu ses vermedi. Duyuyor musun dedi bekçi yeniden. Güvercinle evlenip bu işi düzeltmezsen Rıza'dan önce ben vuracağım seni. Gene susuyordu Cennet'in oğlu. Başucunda gezinen ayak seslerine dönüp bakmamıştı bile. Öylece gecenin ortasında upuzun yatıyordu. Bekçi çekine çekine eğilip baktı. Karanlıkta büsbütün uzayan kirpikleri, kapanmış gözleri ve silinen çizgileriyle yüzü bir bebeğinki kadar huzurluydu. Hayret dedi kendi kendine. Çoktan uyumuş bu. 35. Gecenin ilerleyen bir saatinde berber dükkanında bekleyip durmamın aptalca olduğunu düşünerek yerimden kalktım. Bacağımın uyuşukluğu geçmişti artık ama tıpkı dede Musa gibi gene ellerimi herhangi bir şeye çarpmamak için öne uzatmış, karanlıkta yavaş yavaş yürüyordum. Kapıyı kilitleyemeyeceğime göre elektrik düğmesini bulup dükkanın ışığını yakacak, sonra da çekip gidecektim. Herhalde gecenin bu saatinde eve dönmeden önce bir yerlere uğrayıp ya bol limonlu bir işkembe çorbası ya da birkaç bardak çay içerdim. Adam akıllı acıkmıştım yani. Çorba bulamazsam çayla birlikte hiç sevmediğim halde bir simit de yiyebilirdim. Susamlarını ayıklaya ayıklaya tabii uzun çiğneyişlerle. Belki küçücük sevimli bir sabahçı kahvesi olurdu gideceğim yer. Bahçesi olurdu, kenarları çiçekli bir mendil gibi. Bahçesinde bebek düşü kadar bir havuzu, havuzunda fıskiyesi olurdu. Orada mavi kareli muşamba ile kaplı bir masanın serinliğine otururdum hemen. Peş peşe çay ister, çayları yıldızların altında sıcak sıcak yudumlar, ardından da bir sigara içerdim. Adamlar gelirdi o sırada düşte gezer gibi, her biri ayrı bir masaya oturup uyuklamaya başlardı. Duvarları elimle yoklaya yoklaya elektrik düğmesini bulmuştum. Işığı açmakla açmamak arasında bocaladım önce. İçimde ortalık aydınlanır aydınlanmaz kendimi başka bir yerde bulacakmışım gibi bir his vardı. Sonunda düğmeyi açtım tabii. Aydınlıkta berber dükkanına uzun uzun baktım. Her şey yerli yerindeydi. O kadar ki berber dönüp geldiğinde herhangi bir şeyi eksik bulabilir diye korkuya kapıldım birden. Çayı ya da çorbayı içtikten sonra şöyle bir uğrayıp dükkana bir kez daha göz atmayı düşündüm. Bir yandan da kendi halinde bir müşteriyken oranın koruyucusu konumuna düştüğüm için canım sıkılmıştı. Gerçi aslında dükkanı değil de kendimi koruduğumun farkındaydım. Üstelik her ay tıraş olduğum berbere karşı yapıyordum bunu. Saatlerce dükkanı bekliyorum diye kendimi bekliyordum başucuma dikilerek. Hiç kuşkusuz bu durumda birkaç saat sonra gelip kendime bir kez daha göz atacaktım. Dükkana değil. 36. Ertesi sabah köylüler çifti çubuğu bırakıp erkenden çınarın altında toplanmıştı. Muhtarlık odasının önünden bakıldığında birbirlerine sokulmuş çekingen birer karaltıydılar önce. Epeyce uzaktılar ve giderek genişleyen tuhaf bir kararsızlığın içinde dönüp duruyorlardı. Sakaldılar biraz. Oraya buraya savrulmuş şapka, uçuşan başörtüsü, yana bırakılmış el ve çökük omuzdular. Gözdüler bir de. En çok gözdüler. Sonra koyu bir kalabalık halinde yalnızca gözleriyle konuşup ellerini ve ayaklarını oynatmadan yavaş yavaş muhtarlık odasına doğru yaklaştılar. Bekçi onların hiç kıpırdamadan ilerlediklerini görünce ürkmüştü. Bir an kucağında uyuyan mavzerin akıp gelen bunca insana yetip yetmeyeceğini düşündü. Bir yandan da gece boyunca oturduğu yerden kalkıp cennetin oğluna yaklaşmıştı. Cennetin oğlu da urganın el verdiğince ona doğru sokulmuştu zaten. İri iri açılan korku dolu gözleriyle yardım istercesine yüzüne bakıyordu. Tehlikeyi sezmişti kuşkusuz. Dizlerinin üstünde derlenip toparlanmış, sessizce bekliyordu. Bekçi onun başucuna gelip ayaklarını açtı sonra. Çarpışmaya hazır, kararlı bir komutan gibi dimdik durdu. Köylüler giderek kararan yüzleriyle muhtarlık odasının 10-15 adım ötesine kadar gelmişlerdi. Derken rap diye durdular. Bekçi bakışlarıyla uzanıp önlerine kalın bir çizgi çekmişti sanki. Geçemiyorlardı. Gene de gözleri bayrak direğinin dibinde oturan cennetin oğlundaydı. Cennetin oğlu onların gözlerindeydi ya da. Yüzlerceydi yani, yüzlerce göz bebeğinin içinden başını kaldırmış, bayrak direğinin dibindeki kendine bakıyordu korkarak. Aynı korku onda da vardı tabii. O da korkuyla bakıyordu köylülerin gözlerinden bakan kendine. Belki ne o onları ne de onlar onu görüyordu. Görebildikleri yalnızca korkuydu. Elleri urganla bağlanmış cennetin oğlu kılığında uçsuz bucaksız bir korku.